Merhaba. Bugünkü derin dalışımızda hayli iddialı bir konuya, siyasi ümmetçiliğe bakıyoruz.
Merhabalar. Evet, oldukça geniş bir kavram.
Elimizdeki ana kaynak da Avukat Mehmet Bacaksız'ın bir analizi. Bu ideolojinin neden bir hayalden öteye gidemeyeceğini savunuyor kendisi.
Peki tam olarak ne kastediliyor siyasi ümmetçilikle? Kaynak nasıl tanımlıyor?
Şöyle diyor: dünyadaki bütün Müslümanları tek bir devlet altında toplamak, ama nasıl bir devlet? Şeriatla yönetilen ve başında bir halifenin olduğu bir yapı.
Anladım. Bazen siyasal İslamcılık dendiğini de duyuyoruz, değil mi?
Aynen. Eş anlamlı kullanıldığı oluyor. İşte bu dalışta kaynağın bu hedefin neden ulaşılamaz olduğuna dair sunduğu gerekçeleri biraz deşeceğiz. Hadi başlayalım.
Bu tür büyük ideolojileri ele almak her zaman ilginç, özellikle de günümüz dünyasının hani karmaşık gerçekleriyle yüzleşince.
Kesinlikle.
Buraya odaklanıyor sanırım. Yani coğrafya, siyaset, tarih, ekonomi gibi birçok pratik engele değiniyor, değil mi?
Evet. İlk olarak coğrafi ve demografik engellerden bahsediyor. Düşününce mantıklı. Müslümanlar 5 kıtaya yayılmış durumda.
Milyarlarca insan.
Aynen, milyarlarca insanı tek bir siyasi yapıda, tek bir devlette toplamak, yani lojistiği bile inanılmaz zor.
Pratik olarak pek mümkün görünmüyor gerçekten.
Üstelik kaynak şunun altını çiziyor: ne halkların genelinde ne de mevcut 57 İslam ülkesinin yönetimlerinde böyle bir birleşme isteği veya somut bir plan yok diyor. Ortak bir irade eksikliği var yani.
Bu önemli bir nokta. Bunu biraz daha geniş bir açıdan ele alırsak, kaynak aslında jeopolitik gerçeklerin, ulusal çıkarların ve belki dış etkilerinde, hani emperyalizm gibi faktörlerden de bahsediliyor metinde üstü kapalı. Bu tür ideolojik hedeflerin nasıl gölgede bıraktığını ima ediyor.
Yani idealler ve gerçekler çatışıyor.
Aynen öyle. Ve tabii iç bölünmeler var. Kaynak bunlara epey vurgu yapıyor. Mezhep ayrılıkları mesela, Sünni-Şii gerilimi gibi.
Evet, bu hep gündemde olan bir konu.
Sonra bölgesel çatışmalar, her ülkenin kendi milli menfaatini önceliklendirmesi, hatta kültürel farklılıklar, bunların hepsi bir araya gelmeyi zorlaştıran şeyler olarak sıralanmış.
Peki, yazar bu iç bölünmeler mi yoksa dış etkenler mi daha baskın diyor? Ya da bunlar iç içe geçmiş süreçler mi?
Analiz daha çok bunların birbirini beslediğini gösteriyor gibi. Yani milli çıkarlar dış güçlerle ittifakları etkiliyor. Mezhepsel gerilimler bölgesel güç mücadelelerinde bir araç olabiliyor. Tek bir nedenden ziyade bu engellerin bir ağ gibi örüldüğünü söylüyor aslında.
Anladım. İşin bir de ekonomi ve yönetim boyutu var tabii. Aynak, Körfezlik etrol zengini ülkelerle diğer daha yoksul İslam ülkeleri arasındaki o büyük ekonomik uçuruma dikkat çekiyor ve çarpıcı bir iddia: bu zenginliği paylaşma niyetinin pek olmaması.
Bu da birleştirici bir unsur olmaktan çok ayrıştırıcı bir faktör tabii.
Üstüne bir de yönetim biçimleri ekleniyor. Krallıklar var, cumhuriyetler var, farklı farklı otoriter yapılar var. Bunların hepsi nasıl tek bir potada eriyecek?
Çok zor, çok farklı sistemler.
İşte tam bu noktada yazar yakın tarihten bir örnekle durumu daha da netleştiriyor. Haziran 2025'teki İsrail-İran gerilimi.
Evet, o dönem bayağı konuşulmuştu.
O süreçte İslam ülkelerinin tutumları incelenmiş, bazıları sessiz kalmış, bazıları neredeyse İsrail veya ABD tarafında durmuş. En güçlü tepkiyi veren Türkiye'nin duruşu bile yazar tarafından yetersiz bulunmuş. İşte tüm bunlar, diyor yazar, bu ideolojinin pratikte işlemediğinin kanıtı.
Ve bu argümanı desteklemek için bir de tarihsel örnek veriyor, değil mi? Birinci Dünya Savaşı.
Evet, Cihad-ı Ekber çağrısı. Dönemin halifesi 5. Mehmet Reşat, tüm dünya Müslümanlarını İtilaf devletlerine karşı savaşa çağırıyor.
Kutsal savaş ilanı yani.
Aynen. Ama kaynağa göre ne oluyor? Bu çağrıya esas olarak sadece Osmanlı tebaası olan Türkler katılıyor.
İlginç. Diğer Müslüman halklar?
Hatta tam tersi, bazı Müslüman halkların, özellikle Arap kabilelerinin, İtilaf devletleriyle işbirliği yapıp Osmanlı'ya karşı savaştığı belirtiliyor.
Bu çok çarpıcı bir detay.
İşte bu durum kaynağın gözünde siyasi ümmetçiliğin daha o zaman bile işlemeyen bir hayal olduğunun bir göstergesi. İdealle gerçek arasındaki farkı ortaya koyuyor.
Acı bir tarihsel ders aslında.
İç bölünmeler, ilişkiler, yani siyasi, ekonomik, mezhepsel ayrılıklar, dış politikadaki farklılıklar ve tarihsel başarısızlıklar, bütün bunlar yüzünden siyasi ümmetçilik gerçekleştirilemez bir hedef.
Evet, özetle bu. Yazarın temel mesajı da şu yönde, bu tür tırnak içinde ulaşılamaz hedefler veya ham hayaller peşinde enerji harcamak yerine,
daha gerçekçi işlere odaklanmak lazım diyor yani.
Aynen öyle. Belki de tüm Müslümanlara fayda sağlayabilecek, daha ayakları yere basan ortak projelere yönelmek daha mantıklı olabilir.
Bu analizin dinleyicilerimiz için önemi ne olabilir peki?
Belki şu, karmaşık ideolojileri ve onların uygulanabilirliğini değerlendirirken, tıpkı bu metinde olduğu gibi çok yönlü bakmanın, yani coğrafyayı, tarihi, ekonomiyi, siyaseti hepsini bir arada düşünmenin değerini gösteriyor.
Tek bir açıdan bakmamak lazım.
Kesinlikle. Ve zihinlerde bir soru işareti bırakmak gerekirse, eğer kaynak birleşik bir siyasi devletin gerçekçi olmadığını savunuyorsa,
evet,
o zaman şu soruyu sormak lazım. Siyasi birlik olmadan Müslüman toplumlar veya devletler arasında ne tür somut işbirlikleri, mesela ekonomik, kültürel, bilimsel alanlarda hem gerçekçi hem de etkili bir şekilde başarılabilir? Belki de asıl potansiyel buradadır.